İsa oradan ayrılıp Yahudiyenin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Çevresinde yine kalabalıklar toplanmıştı. Her zamanki gibi onlara öğretiyordu. Yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur diye sordular. İsa karşılık olarak Musa size ne buyurdu dedi. Onlar Musa erkeğin bir boşanma belgesi yazarak karısını boşamasına izin vermiştir dediler. İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa bu buyruğu yazdı dedi. Allah yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öğrencileri evde ona yine bu konuyla ilgili bazı sorular sordular. İsa onlara, karısını boşayıp başkasıyla evlenen, karısına karşı zina etmiş olur, dedi. Kocasını boşayıp başkasıyla evlenen karında zina etmiş olur. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Boşanmak olur mu? İsa'ya gelenler şöyle soruyorlar. Bizim de konumuz bu sorudan bugün açılıyor. Bu ayetleri okuduğumuzda görüyoruz. İsa yine halka öğretiyor. Markus yazıyor, her zamanki gibi İsa onlara öğretiyordu. Yani İsa'nın devamlı olarak yaptığı şey budur. Peşinden gelenlerine öğretiyor. İsa ile bir kere tanışan insan sonraki öğretisinden vazgeçmesin ya da sonraki öğretilerinden habersiz olmasın diye İsa tekrar ve tekrar her zamanki gibi yanında bulunanlara öğretiyor. Bizimle de böyle yapıyor. Ama herkes onun sadece öğretişlerini duymakla dolmuyor, kendi sorularıyla da yaklaşıyor. Bu da tabii ki doğru. Sorularımızla İsa'ya yaklaşalım. Bugün görüyoruz bazı kişiler İsa'yı denemek için. Yani sadece cevap almak için değil, İsa'yı denemek için, İsa'yı sınamak için ona bir şey soruyorlar. Ferisilerin sorusu nedir? Bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? Bu soru ferisilerin kendi dershanelerinde herhalde çok defa sorulan ve tartışılan bir soruydu. Ve bu soruya belki çeşit cevapları vermişler kendi aralarında. Ve bundan sonra başka sorular sordular birbirine. Sonraki soru belki şöyle olacaktı. Yani boşamak kutsal yasaya uygunsa hangi nedenlerle uygundur? Hangi sebeplerden dolayı insan eşini boşabilir? Ve ferisilerin öğrettiklerinden biliyoruz. Onların arasında çeşitli görüşleri vardı. Bazılara göre boşanmak sadece zina nedeniyle mümkündü. Yani eşlerinden birisi zina etmişse öbürünün boşanma hakkı oluştu. Diğerler ise her türlü anlaşmazlık sebebiyle, artık hoşlanmama sebebiyle böyle boşanma izni vermek istediler ya da almak istediler. Yani İsa'nın zamanında insanlar böyle sorular soruyorlardı. Bizim zamanımızda sorular çok farklı mı? Sanmıyorum. Hala aynı sorular soruluyor. Peki İsa onların sorularına ne cevap veriyor? İlk önce onlara bir soru soruyor. Kutsal yazılar ne diyor? Siz din adamlarısınız, kelamı öğretiyorsunuz, siz kutsal yazıları biliyorsunuz. Musa ne buyurdu? Ve bunu sormakla İsa, ferisilerin kutsal yazılardan ne anladıklarını öğrenmek istiyor. Evet, ferisilerin cevabı yüzeysel olarak doğru. Erkek bir boşanma belgesi yazarak karısını boşabilir. Evet, Musa gerçekten şöyle buyurmuştu. Ama bu cevap eksik idi. Bütün ayeti okumamışlar. Musa'nın bütün cümlesini söylememişler. Sadece istedikleri parçayı hatırladılar. Yasanın tekrarı kitabından okuyorsak 24. bölümünden. Orada Musa'nın bu buyruğu bulunuyor. Eğer bir adam evlendiği karında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir vesaire. Yani burada neden geçiyor? Musa zina durumları için. Yani bu yakışıksız bir şey, zina demek İbranice dilinde. Böyle durumlar için İsa, Musa bir buyruk vermişti. Yani bu buyrukla boşanmalarına yol açmak için değil, ama zaten evlilik boşluktan sonra bu karıyı korumak için bir belgeyi ona verilmesini emretti. Yani erkek istediği bir şekilde kadını bırakmasın, ama yasanın toplumun önünde geçerli bir belgeyi vererek boşansınlar. Yine de İsa ferisilerin bu eksik cevabını gördüğü halde onların bu eksiklerine pek girmiyor. Daha derine giriyor. Evlilik konusunun tam temelini kaybettiklerini onlara gösteriyor. Çünkü bir insan boşanmayı düşünmeye başlayınca, karısını ya da kocasını boşacağını düşününce, hem de bu boşanmanın şartlarını sormaya başlayınca, aslında evliliğin temeline dönmesi gerekiyor. Yani bu evlilik neydi ki boşanalım? Ve İsa ferisilere Allah'ın evlilik buyruğunu tekrarlıyor. Diyor, Allah yaratılışın başlangıcından, yani Musa'dan önceki zamanlardan, yaratılışın başlangıcından insanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın. Simdi bussöslere odaklanjors. Allah evlili bussöslerle kurduissa pune anlamagelior. Ilk önce şunu görüyoruz. Yaratılıştan beri erkek ve kadın var. Yani günah araya girmeden mükemmel bir Aden bahçesinde Allah şöyle buyurdu. Bir erkek, bir kadın birleşecek. Ve bu doğanın düzeni çok net ve bellidir. Burada iki erkek, bir kadın söz konusu değil. Ya da bir erkek, iki kadın ya da fazla kadın söz konusu değil. Bir erkek ve bir kadın. Hem de bir erkek söz konusu değil. Ya da bir kadın, öbür kadın söz konusu olmaz. Bir erkek ve bir kadın var. Yaratılıştan beri çok net. Ve Leviler kitabından da okuyoruz. Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Musa bunu daha da açık bir sözlerle dile getirir. Bu iğrençtir. Sizin aranızda böyle olmasın. Evliliğin oluşturan kişiler bir erkek ve bir kadındır. Peki, başka neler var? İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Bu nedenle Adam annesini babasını bırakacak. Adam annesini babasını bırakacak. Birçok ülkede ve kültürde kadın annesini babasını bırakıyor, kocasının evine taşıyor. Değil mi? Taşınıyor. Evlendiği zaman özellikle kadın annesinden babasından ayrılıyor, kocasının evine ya da onun babasının evine taşınıyor. Türkiye'de de böyle. Türkçe'de evlenen kadına gelin deriz. Yani kocasının evine gelen kadına gelin deriz. Sanırım bu sözcüğün kökü budur. Zaten kocasına geliyor. Acaba Allah neden erkeğin durumundan bahsediyor? Adam annesini babasını bırakacak. Sanki bu dünyanın düzeni genelde tam tersidir. Kadın bunu yapar ama Allah burada adamın bunu yapmasını emrediyor. Neden acaba? Günün birinde sokaklara git, tesadüfen rastladığın erkeklere bir soru sor. Senin için en önemli insan kimdir? En çok sevdiğin kişi kimdir? Acaba ne cevap verir? Erkeklerin çoğu ne cevap verir? Annem. Benim en sevdiğim kişi annemdir. Benim için en önemli insan benim annem. Bu da tabii ki iyi ve güzel bir şey. Peki ikinci kişi kimdir? Annemden sonra belki de babam. Üçüncü olarak belki abim diye cevap verilir. Ya da çocuğum. Belki de bu listede karım geliyor belli bir noktada. Ama maalesef ilk sırada genelde değil. Ama Allah evliliği kurduğu zaman gerçekten şöyle buyurdu. Adam annesini babasını bıraksın. karsina balansa. Evlilin salam olması için ve özellikle erkeğin bu durumda kendi sorumluluğunu anlaması ve uygulaması için onun bunu bir şekilde yapması gerekir. Annesinden babasından ayrılması gerekir. Tabii ki bu anne babalarımızı vazgeçelim anlamına gelmiyor. Onları artık sevmeyelim demiyoruz. Yok. Saygı göstermezlik demek değildir. Ancak erkeğin hayatında en değerli insan, erkek yüreğine en yakın insan artık anne ya da baba olmayacak. Karısı olacak. Adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak. Bu anne baba ilişkinin yerine ya da yanına, hatta onun üzerine daha önemli olarak gelen bu yeni ilişki vardır. Erkek ve kadın evlenince yeni bir aile kuruluyor. Yeni birim oluşuyor. Ve tabii ki bu yeni birim, bu aile dünyadan ayrı bir yaşam yaşamaz. Bütün akrabalarına bağlantıları var ve bunları iyi sürdürmek doğrudur. Yine de olumlu anlamda bu aile kendi başına buyruk olur. Bağımsız yaşıyor. Ve bu ailenin başı olan erkek bunu anlamıyorsa, bu sorumluluğunu anlamıyorsa, nasıl ki Allah'ın istediği bir şekilde karısına bağlanır? Yok. Erkek bunu anlamıyorsa, onun karısı, belki de erkeğin akrabalarının istediklerine göre yaşamak zorunda kalıyor. Kocasının burada sözü artık olmayabilir. Hem de babadan anneden ayrılmak şu anlama geliyor. Yani bu evlenen erkeğin ve kadının, onların bu kendi yeni ailesinden sorumluluğu vardır. Özellikle erkeğin sorumluluğu vardır. Kendi emeğiyle bu ailesinin geçimini sağlamak için sorumluluk vardır. Yani maddi anlamında da anne babasından bağımsız olmaya çalışmak doğrudur. Ve bu ailede eşler birbirine bağlanacak. Birlikte yaşıyorlar, birbirine bağlanıyorlar. Başka bütün insanlardan daha çok, daha farklı bir şekilde birbirine bağlanıyorlar. Birbirine güveniyorlar, birbirine dayanıyorlar. Birbirine destek oluyorlar. Allah onlara çocuklar verirse onları yetiştiriyorlar. Ve şöyle yetiştiriyorlar ki bunlarda, bu çocuklarda kendi zamanlarında anne babalarından iyi vicdanla ayrılabilirler. Kendi kocalarıyla, karılarıyla evlenmeleri için anne babalarını iyi bir şekilde, olumlu bir şekilde bırakabilirler. Yani anne babaların sorumluluğu budur. Kızına, erkek çocuğuna, oğluna böyle izin vermek. Kendi ailesini kurmak için izin vermek. Ve fazla karıştırmamak. Çünkü onlar evlenince, bu iki kişi evlenince onlar bir oluyorlar. ikisi tek beden olacak, diyor İsa. Evlenen erkek ve kadın tek beden oluyorlar. Peki, bu söz ne anlama geliyor? Tabii ki bu sözün ilk ve önemli anlamı, cinsel ilişkinin, yani bedensel birleşmenin evliliğe ve sadece evliliğe ait olmasıdır. Evlilikte erkek ve kadın bir oluyorlar. Tek beden oluyorlar. Evlilik dışında olmaz. Herkes evliliğe saygı göstersin. İbraniler mektubundan. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Allah fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. Evlilik bu tek bedeni, bu iki kişinin oluştuğu tek bedeni koruyor. Ama bu tek olmanın daha geniş ve daha derin anlamı da vardır. Onlar artık iki değil, tek bedendir. Yani böyle bir ilişkide yaşayan insan, evli bir insan, hem erkek ve hem de kadın, eşinden ayrı, kendisini eşinden ayrı olarak düşünmesin. Evlenmiş bir erkek, karısını benden başka kişi gibi düşünmesin. Tabii ki benden başkadır, benim yanımdadır, benim karşımdadır. Yine de benimle birdir. Evlendik, artık bir birim olduk. Bir tek ortak düşüncenin, bir tek ortak iradenin peşinden olalım. Eşimin ihtiyaçları benim ihtiyaçlarım olsun. Onun acıları benim acılarımdır. Onun sevinçleri benimdir. Hem de benim gelirlerim onun olsun. Ya da onun borçlarını ben de üstlenirim. Bir olduk mu? Gerçekten bir olduk demek. Geleceğimizi planladığımızda böyle ayrılığı planlamayalım. Yok. Bir tek ortak yaşamı, bir tek ortak yaşam tarzıyı tasarlanalım. İkisi evlilikte birbirinin uğruna kendini feda eder. Kendi isteklerini, kendi beklentilerini eşinin uğruna bir kenara koyar. Kendi iradesinden vazgeçmeye hazırdır. Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin okuduk. Kadının bedeni kendisine değil, kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil, karısına aittir. Yani eşimin bana ne ihtiyacı varsa, bu ona aittir, onun hakkı vardır. Ve benim sorumluluğum bunun gerçekleşmesine bakmaktır. Evet. Ve bundan sonra İsa devam ediyor. Allah'ın birleştirdiğini insan ayırmasın. İnsan ayırmasın Allah'ın birleştirdiğini. Yani burada birleştiren güç sadece erkek ve kadının birbirine duyan sevgi ya da aşk değildir. Evlilik bundan daha üstündür. Evlilik sadece böyle geçici duygularımıza dayanan bir ilişki değildir. Evlilik bir antlaşmadır. Kurulmuş ve kırılamaz yasal bir sözleşmedir. Duygularımıza değil, kararımıza, irademize dayanan bir ilişki. Ve bu kararı bir kere aldık mı, demek ki bu kararı değiştirmemize hakkımız yoktur. Çünkü bu karar sadece bizim kararımız değil, Allah'ın da kararı oldu. Evlenince erkek ve kadın Allah tarafından birleştiriliyor. Allah onları birleştirdi. Ve durum öyleyse insanın bunu bozma hakkı yoktur. Bizim duygularımız, aşkımız, sevgimiz, sevincimiz, yasımız, bunlar gelir gider. Bazen iyi günler, bazen kötü günler yaşıyoruz. Bazen hayat şartları çok zor, bazen biraz daha kolay oluyor. Ama evliliğimizin temeli bunlardan ibaret değildir. Temel daha derindir. Denizin üzerinde kuvvetli rüzgarla yüksek dalgalar oluşuyor. Ama denizin dibindeki sular orada duruyor. Rüzgarın etkisi orada görünmüyor. Yüzeyde bir şeyler olabilir ve vardır. Ama derine girsek her şeyin aynı kaldığını görürüz. Evliliğinde böyle olmasını Rabbimiz istiyor ve bize hatırlatıyor. Karı kocayı birleştiren göksel Allah'tır. Evlilik antlaşmasına imzasını atan, damkasını vuran Allah'ın kendisidir. Ve bu aslında çok tesellici bir sözdür. Çünkü bu antlaşmada sadece ben ve eşim olsaydık. Ben günahkarım. Bunu iyi biliyorum. Eşim de öyle. Benim kadar belki değil. Yine de kendisi biliyor. Ben de bazen görüyorum. O da günahkardır. Biz her türlü sorunları, çelişkileri yaratabiliyoruz ve her gün yaratmaya meyilliyiz. Ama bizim evlilik antlaşmasına katılan hem de Allah varken o bizden bambaşkadır. O zaten günahtan bilmez. O mükemmeldir. Ve o bu evliliğin devam etmesini iyi pekişmesini istiyor. Ve o evliliğimizi yürütüyor. Bütün evliliklerimize böyle katılmak istiyor. Ve bizim de bundan haberimiz olsun. Çünkü bu antlaşmanın hem kadını hem de erkeği antlaşmadan ayrılmak istiyorsa da Allah istemez. Ya kadın, ya da erkek, ya da ikisi birbirini bırakmaya hazır olabilir. Ama Allah hazır değildir. Onun hala sözü var, onun hala gücü var, onun hala lütfu ve affı vardır. Ve o hala bu sözünü ve etkisini boşanmak üzere olanlara vermek istiyor. Bunun için bütün sorunlarımızla her zaman ona gerçekten gelelim. Bir daha pencere açalım bu konuya. Allah evliliklerimizle neden o kadar çok ilgileniyor? gördük ki o bizim evliliğimizin bir tarafı olmak istedi ve oldu. Yani neden böyle istiyor? Uzakta durabilirdi. Mesafeden bakabilirdi. Yani insanlar yaptıklarını yapsınlar diyebilirdi. Biz de bazen şöyle düşünüyoruz. Yani Allah benim evliliğimle o kadar ilgilenmesin. Neden benim yatak odama bakmak istiyor? Neden oradaki yaptıklarımı görmek istiyor? Zaten görüyor. Ben istemesem de zaten biliyor her şeyi. Ama bizim böyle düşüncelerimiz varsa, şunu hatırlayalım. Biz her zaman ve her yerde Allah'ın çocuklarıyız. Biz sadece kilisede haftada 2 saat boyunca Hristiyan değiliz. Biz her gün her yerde Hristiyanız. Biz her gün her yerde imanlıyız. Her gün her yerde Allah'ın gözü önünde onun sözü hatırlarak yaşamaya davetliyiz. Ama bugün neden özellikle evlilik? Neden Allah evliliğimize böyle derin bir şekilde giriyor? Bunun en azından 3 nedeni vardır. Evlilik hem erkek hem de kadın için iyi, sağlam ve güvenilir bir yaşam ortamıdır. Öyle olmalı. Allah şöyle buyurdu. Hem de bütün kamu için iyi ve sağlıklı bir düzendir. Ailelerin düzeni ve toplumun düzeni evliliklerden başlıyor. Bütün evlilikler, bütün bu antlaşmalar boşarsa o toplum, o kamu çok çabuk bozuluyor. Çünkü evlilik insanı günahtan koruyor. Korintlilerden okuduk. Fuhustan ötürü her erkek karısıyla, her kadın da kocasıyla yaşasın. Yaşamazlarsa fuhusla yaşamak çok yaklaşıyor. Ve Rab gerçekten bir insana özel bir evlenmeme armağını vermedikçe, cinsel günahlardan kaçması için evliliğe hedeflenmeli. Bazı kişilere Allah öyle armağanları veriyor ve Paulus da şöyle diyor. Bu insanların kendisi gibi olmalarını istiyor. Bu onlar için iyidir. Ama insan, her insanın içerisinde bu cinsel gücü yaşıyor. Yaratılıştan beri. Ve bu iyi ve doğru bir güç. Allah'ın yarattığı bir şey. Ama Allah insana bu evlenmeme armağını vermedikçe evlilik içinde bu gücüyle yaşasın. Yaratılıştan beri yaşamın düzeni öyle. İkinci nedeni çocuklardır. Okuduğumuz bu ayetlerden hemen sonra acaba ne konu var? Ya Matta kitabından 19. bölümünden okuyorsanız orada da evlilik ve boşanmak söz konusudur. O ayetlerden hemen sonraki konu acaba nedir? İsa küçük çocukları yanına çağırıyor, onları kutsuyor. Büyükler ise çocukların İsa'ya gelmelerini engellemeye çalışıyorlar. Allah çocuklarımız için evliliklerimizle çok ilgileniyor. Çocuklarımızı korumak ve kutsamak için Allah evliliklerimizi korumak ve kutsamak istiyor. Çocuklarımızı sevdiği için boşanmadan nefret ederim diyor. Bir de 3. neden vardır. ve bunu anlamak bir yandan en zor bir şeydir, öteki yandan en sevinçli bir şeydir. Efesliler mektubunun 5. bölümünden evlilikle ilgili ayetleri okuyorsunuz. Orada elçi Paulus şöyle diyor: bu sır büyüktür. Evlilik hakkında konuşuyor ve diyor, bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. Evliliğin sırrı İsa Mesih ve kiliseyle ilgilidir. Biz biliyoruz, İsa Mesih, o evlenmedi. O evlenmedi, ama biliyor musun, o evlenmek üzeredir. İsa evlenmek üzeredir. Haberin yok muydu? İsa Mesih, bu yaratılıştan önce var olan ezeli adam, gerçekten evlenmek üzeredir. O göksel babasını artık bıraktı. Göksel babasının evini bıraktı. Gelini hazırlamak, gelini kendine almak için bu dünyaya geldi. Bu dünyaya geldiği zaman acaba nasıl bir gelin buldu? Birçok şekilde günah işleyen insanları buldu. Seni buldu, beni de buldu. Evlenmiş insanları buldu, boşanmış insanları buldu. Boşanmış anne babalarının çocuklarını da buldu. Eylemleriyle zina etmiş insanları buldu. Şehvetle bakan gözleriyle yüreğinde zina etmiş insanları buldu. Kendi günahlarından yaralanmış insanları buldu. Eşinin günahlarından ötürü yaralanmış insanları buldu. Annesinin babasının günahlarından dolayı yaralanmış insanları buldu. Hatta dışarıdan gelen birisinin evliliğini mahveden günahlardan yaralanmış insanları buldu. İsa geldi, bütün bu günahları bir araya topladı. Bütün bu günahların bütün sonuçlarını bir araya topladı. Hayal ettiğimiz bütün başka günahları, hayal edemediğimiz bütün başka günahları da aynı yığına koydu. Bütün bunları omuzlarına indi. Hepsini sarmıha götürdü. Öldü. Bu damat, bakın nasıl fedakarlık yaptı. Gelini için neler yaptı. Damat gelini böyle fedakarlıkla sevdi ki onun bütün eksikliklerini, onun bütün hatalarını, bütün borçlarını, bütün günahlarını üstlendi. Dolayısıyla öldü. Aynı zamanda bütün bunları ödedi. Bütün cezayı çekti. Ve üçüncü gün dirildi. Sevdiği geline dirilişinden sonra söz ediyor. Yani sana ve bana şimdi söz ediyor. Biliyor musun sevgilim? Ben seninle evlilik antlaşma yaptım. Bütün varlıklarımı, bütün iyiliklerimi hepsini sana veriyorum. Göksel babamın mirasını ben seninle paylaşıyorum. Benim her şeyim senindir. Senin lekelerini vaftiz suyuyla temizliyorum. senin hatalarını düzeltiyorum. Her gün seni sonsuz seviyorum. Kendi düşüncelerimi, sözlerimi sana anlatıyorum. Ruhumu da sana veriyorum. Senin bütün sorularına kulak vermekten vazgeçmem. İlgimi %100 her zaman sendedir. Sana veriyorum. İlgim sendedir. Kendi bedenimi de sana veriyorum. Kanımı sana akıtıyorum. Öyle ki sen ve ben hem ruhsal manada hem de bedensel manada biriz, tekiz. Böylece ben seni kutsal kılıyorum, kusursuz kılıyorum. Böyle evlilik istiyorum ve böyle evliliği sana hazırladım. Böyle bir evliliğe seni çağırıyorum. Böyle evlilikte seninle ebediyen sadık kalacağım. Asla senden sana boşamam. Çünkü boşanmadan nefret ederim. Amen.